yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Timoteos'a mektubun yorumuna devam ediyoruz bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 1. bölüm 3. ayete geldik 1. Timoteos'a mektubun. Bu mektubun yerel kilisenin iman ikrarı ve tavrıyla ilgili olduğunu söylemiştik. Tavrınızın doğru olmasından önce iman ikrarınızın doğru olması gerekir. Yanlış düşünüp doğru hareket etmek hemen hemen olanaksızdır. Bir keresinde biri bana şu şikayette bulunmuştum. Kavşakta bir kadın şoförün elini pencereden çıkarması bir şey değil ama pencere açık. Ne yapacağını bilemezsiniz. Çünkü bazen sağ, bazen de sol sinyal verir ve bazen de sağ sinyal verip sola döner. Üzücü olan şu ki, insanın yanlış düşünmesine karşı doğru hareket etme çabasına girmesidir. Dostum, bunu uzun süre devam ettirmek mümkün değildir. Az önce söylediğimi yeniden vurgulayacağım. Yanlış düşünüp doğru hareket etmek hemen hemen imkansızdır. 3. ayette şöyle diyor Pavlus. Ben Makedonya'ya giderken sana Efesos'ta kalmanı öğütlemiştim. Öyle ki aykırı öğretiler yaymasınlar diye belli kişilere buyruk verebilesin. Bazı kişilerin aykırı öğretiler yaymasını engelle diyor Pavlus. Başka bir deyişle, sağlıksız, sakat, çürük öğretiler öğretmesinler ve yaymasınlar. Pavlus, Galatyalılara başka bir müjde olmadığını yazdı. Oradaki Yahudiler başka bir müjdeyi öğretiyorlardı ama Pavlus başka bir müjde olmadığını söyledi. Tek bir müjde ve tek bir öğreti vardır. Öğreti, kilisenin öğretisini belirtir. Yerel kilisenin öğretişi ne olmalıdır? Başlangıçta olan olmalıdır. Pentekost gününün ardından kendilerini elçilerin öğretisine adadılar diye yazılıdır Habercilerin İşleri 2. bölümde. Bu kiliseyi niteleyen 4 şeyden biriydi. 1. Elçilerin öğretisi, habercilerin öğretisi. 2. Birlikte toplanma. 3. Dua ve 4. Rabbin sofrası. Birincisi öğretidir ve bunda ve ötekilerinde süreklilik vardı. Bunlar kilisenin görünen 4 parmak izidir. Bir kilisenin öğretisi elçilerin öğretisi değilse o kilise kilise değildir. Kutsal yazıları farklı yorumlamamızın bizi bazı öğretisel anlaşmazlıklara götürdüğünü görüyorum. Bir keresinde önemli bir vaizle öğle yemeği yemiştim. Hemfikir olduğumuz konulardan, görüş ayrılığımızı oluşturan alanlardan bahsettik ve gördük ki bazılarının sandığı gibi çok büyük bir farklılık yoktu. Yemeğin sonunda bana, o kadar çok konuda hemfikiriz ki temelde de aynı görüşü paylaşıyoruz. Bu nedenle aslında temeli oluşturmayan konulardaki farklılıklarımız bizi ayırmasın dedi. Böyle hissetmesine sevindim. Ne yazık ki herkes benim gibi düşünmüyor ama düşünenler de var. Ne var ki imanın gerçek temeli olan elçilerin öğretisine sarılmalıyız. Elçiler kutsal yazıların sözel esinini, Tanrı'nın sözünün doğruluğu ve yanılmazlığını öğrettiler. Ve Mesih'in Tanrılığını öğrettiler. Bizzat bu mektupta Pavlos'un Rab İsa Mesih'i ne kadar yücelten bir görüşe sahip olduğunu göreceğiz. Onun Mesih'in tanrılığını öğretmediğini söyleyenler var. Pavlos'un bu konudaki görüşü gün ışığı gibi ortadadır. Mesih'in tanrılığını net bir şekilde öğretti. Bu bölümde bile Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan derken Mesih'i hemen Tanrı'nın yanına koyarak açıkça onun Tanrı olduğunu dile getiriyor. Sana rica ettiğim gibi Efes'te kal. Pavlos Timoteos'u Efes'te bırakmıştı. Kendisi de Makedonya'daydı. Efes önemli bir kenti ve Pavlus orada diğer yerlerden daha çok vakit geçirmişti. Aynı zamanda orada büyük bir hizmeti olmuştu. Timoteos Efes'te kalıp farklı bir öğreti öğretmeyecekti. Kilisenin öğretisi doğru değilse o kilise kilise değildir. Orada ne kadar çok gözetmen, ihtiyar, vaiz, koro önderi olsa bile bunun bir önemi olmaz. Eğer orada öğreti yoksa kilise de yoktur. Öğreti de elçilerin öğretisi olmalıdır. Pavlos ne demişti 3. ayette? Aykırı öğretiler, yanlış öğretiler yaymasınlar diye belli kişilere buyruk verebilesin. Bunu biraz açmak gerekir değerli dinleyicilerimiz. Aykırı, sağlıksız öğretiler yaymasınlar diyor 3. ayette. 10. ayette de sağlıklı öğretiye karşı çıkan daha ne varsa diyor Pavlus. Burada hem aykırı ve sağlıksız öğretiden hem de sağlıklı öğretiden söz ediliyor. Sağlıksız, hasta öğretinin olduğu bir gerçektir. Bunları özellikle Timoteos ve Titos mektuplarında görüyoruz. Bu mektuplarda sık sık sağlıklı öğreti sözüyle karşılaşıyoruz. Pavlos birçok zaman Luka ile birlikteydi. Luka bir doktordu. Belki de Pavlos sağlıklı sözünü Luka'dan öğrendi ve bu sözü ruhsal alanda kullandı. Sağlıklı sözü Grekçe'de hygien olarak geçer. Anlamı kısaca sağlıklı olmak demektir. Hijyenik diyoruz değil mi? Hijyen sağlık bilgisidir. Hijyenik sağlıksal demektir. Kendimizi yıkamamız gerekir. Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız. Hasta eden mikroplar, virüsler ufacık varlıklardır ama korkunç yıkımlar getirir. Bu şekilde de sağlıklı öğretiyi bozan mikroplar vardır. Her zaman oldu ve olacaktır. Pavlos 1. Timoteos 6. bölüm 3. ayette şöyle diyor. Eğer biri aykırı öğretiler yayıyor, Rabbimiz İsa Mesih'in sağlıklı sözlerine ve Tanrı sayarlığa uygun öğretiye yanaşmıyorsa böbürleniyor ve hiçbir şey anlamıyor demektir. 2. Timoteos 1. bölüm 13. ayette de şöyle diyor Pavlus. Mesih İsa'da iman ve sevgiyi kapsayan benden duymuş olduğun sağlıklı sözleri örnek al. İlkinde sağlıklı sözler. Burada da sağlıklı sözlerin şekli ve örneğini görüyoruz. Topluluk içerisinde verilen öğreti, sözler sağlıklı olmalıdır dostum. Onun içinde hastalık getiren bir mikrop olmamalıdır. Bu şekilde iman yaşamı da sağlıklı olur. Titos 1.13 ve 2.1.2'de Pavlus şöyle diyor. Bu tanıklık gerçektir. Bu nedenle onları sert sert payla öyle ki imanda sağlıklı olsunlar. Sana gelince sağlıklı öğretiye yaraşan ne varsa onu öğret. Yaşlılara ölçülü, saygıya yaraşır ağırbaşlı olmalarını öğütle. İmanları, sevgileri ve sabırları sağlam olsun. Burada ne diyor? 1. İmanları, 2. Sevgileri, 3. Sabırları sağlam olsun. Yani yeni çevriyle imanda, sevgide ve sabırda sağlam olsunlar. Titos 2.8'de sağlıklı sözü kınanamaz biri ol diyor. İmanda sağlıklı olabiliriz ama imanda sakat ve hasta da olabiliriz. Sevgide sağlıklı olabilir, aynı zamanda sevgide sakat, sağlıksız, hasta da olabiliriz. Sevgi kendi halinde mükemmel değildir. Sağlıklı olmanın yolu sağlıklı öğretiden geçer. Öğreti sağlıklı değilse iman da sağlıklı olamaz. Tanıdığım biri vardı ve o tekerlekli sandalyedeydi. Ve bir topluluğa gitti ve ona imanın tam olursa bu sakat sandalyesinde oturmana gerek kalmaz. Ne yaptılarsa bu kadın iyileşmedi. Sonra ona yeterince iman etmiyorsun, şeytan sana engel oluyor, ondan iyileşemiyorsun dediler. Nasıl böyle konuşabilirler? Bu insanlar yalan konuşuyorlar. Nerede yazıyor tekerlekli sandalyede oturmayacaksın diye? Romalılar 8:18-25'te şöyle okuyoruz. Öyle sanıyorum ki içinde bulunduğumuz şu dönemin sıkıntıları bize açıklanacak olan yücelikle karşılaştırılamaz bile. Çünkü yaratılış Tanrı oğullarının açıklanışını büyük özlemle gözlüyor. Çünkü yaratılış kendi istemiyle değil Tanrı'nın istemiyle yozlaşmaya bağımlı kılındı. Ama yine de umut vardır. Çünkü yaratılış çürüyüş boyunduruğundan kurtulup Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulacaktır. Tüm yaratılışın şu ana dek birlikte inlediğini ve doğum sancısı çekercesine birlikte kıvrandığını biliyoruz. Hem yalnız yaratılış değil, ruhun ilk ürününe sahip olan bizler de oğulluğa alınmayı ve bedenimizin kurtuluş bulmasını gözleyerek içimizden inliyoruz. Çünkü bu umutla kurtuluş bulduk. Ama umut bağlanan şey görülseydi ona umut denemezdi. Çünkü gördüğü şeye kim umut bağlar? Oysa görmediğimiz şeye umut bağlarsak onu katlanışla gözleriz. Bir gün İsa geldiğinde değerli dostum bu sıkıntılardan kurtulacağız. Bedenimiz daha kurtulmadı. Bu nedenle hasta oluyoruz. Yaşlanıyoruz. Birkaç yıl önce beyaz saçlarım yoktu. Ama şimdi bakın bu da benim bedenimin daha kurtulmadığını kanıtlıyor. Sonuçta öleceğiz. Mesih çarmıh üzerinde bütün hastalıkları yendi diyen kişiler yanılıyorlar. Eğer bunu böyle kabul edersek şunu da demeliyiz. İsa ölümü yendi, o zaman ölmememiz gerekir. Benim hasta olmamam gerekiyorsa ölmemem de gerekir. Yaşlanmamam da gerekir. İsa Mesih yeniden geldiği zaman bu bedenimiz kurtulacaktır. Bu bedenimiz çürümezliği kuşanacaktır. O zaman tüm hatalarda, hastalıklarda yok olacaktır. Sağlıksız sakat bir öğreti, sağlıksız sakat bir öğreti yaratır. Hatta bu şekilde baskıya uğrayan inanlılar depresyon bile geçiriyorlar. Böyle sonuçlarda o öğretinin sakat olduğunu gösteriyor. Öğretinin sağlıklı olması çok çok önemlidir. Çünkü bizim hayatımızı etkiliyor. Sağlıklı öğreti Tanrı sayarlığı yaratıyor. Sağlıklı öğreti Tanrı'nın yüceliğini bize gösteriyor dostum. Bu Tanrı'ya karşı bir saygı yaratıyor içimizde. Sağlıksız, sakat öğreti böbürlenme, bilgi eksikliği, kavgacılık, kıskançlık, çekememezlik, sövücülük, sağlıksız kuşkular, akıl bozukluğu yaratır. Sağlıksız, sakat öğreti iman yaşamına zarar getirir. İmanda büyümeyi engeller. Rab ve insanla olan ilişkiyi bozar. Tanrı ile olan ilişkiyi bozar, insanları hasta eder. 2. Timoteos 2.17'de şöyle diyor. Onların öğretileri kangren gibi dal budak salacak. Kangrenin ne olduğunu biliyor musunuz? Vücudun bir yerinde bir doku ölüyor. Yani bedenin bir yerinde hücreler çürümeye başlıyor. Dokular ölmeye başlıyor ve kangren ısırmaya, kemirmeye, çürütmeye devam ediyor. Gittikçe ilerliyor. Çözüm o parçayı kesip atmaktır. Yani kangrenin ulaşamadığı yere kadar olan kesimi kesip atmak gerekir. Burada Pavlos yanlış, sakat öğretilerin kangren gibi mahvettiğini belirtiyor bizlere. Öte yandan diyor yine 2. Timoteos 2.16-18'de ruhsallıktan uzak boş konuşmalardan sakın, çünkü bunlara kapılanlar Tanrı saymazlıkla ilerledikçe ilerleyecekler. Onların öğretileri de kangren gibi dal budak salacak. Şimdi bir örneğe bakalım. Yahudiye'den Antakya'ya bazı kimseler gelip kardeşlere şunu öğrettiler. Eğer Musa'nın bildirdiği töreler uyarınca sünnet edilmezseniz kurtulamazsınız. Pavlos da Barnabas onlarla çekişip uzun boylu tartıştılar. En sonunda Pavlos da Barnabas'ın ve başka bazı kişilerin Yeruşalim'e gidip bu konuda habercilerle ve ihtiyarlarla görüşmelerine karar verildi. Bunu Habercilerin İşleri 15. bölümde okuyoruz. Olayın geçtiği yer Antakya. Bu kiliseye Yahudi inanlılar katıldılar ve oradaki Yahudi inanlılar dediler. Sizler de diğer Yahudiler gibi sünnet edilmelisiniz. Yoksa kurtulamazsınız. Belki diyebiliriz bu başka bir görüş açısıdır. O halde bir sorun çıkarmamak gerekir. Bakalım hangi sonuçlar çıkıyor bundan? Habercilerin İşleri 15.2'de küçük sayılmayacak tartışmaların ve bölünmelerin olduğunu görüyoruz. Burada çekişip uzun boylu tartıştılar diyor. Habercilerin İşleri 15.24'te şöyle diyor. Bizden bazı kişilerin söyledikleri belirli sözlerle aklınızı karıştırarak sizi sarstıklarını duyduk. Kaldı ki onları biz göndermedik. Şimdi burada sakat öğretinin akılların karıştırılmasına neden oluyor ve tedirginlik yaratıyor, sarsıntı yaratıyor. Bu sağlıksız sakat öğretiden ortaya çıkan 5 yan etkiyi görüyoruz dostum. Yeruşalim'den birkaç kişi gönderdiler oraya. Orada kilise ihtiyarlarıyla birlikte oturdular. Bu sorunu kendi aralarında oturup tartıştılar. Sonuç tüm kesinliğiyle ortaya çıktı ki bu yanlış sakat bir öğretidir. Bu öğretiyi tamamen dışlamalıyız diye karar verdiler. Bir insan yalnızca ve yalnızca İsa Mesih'e olan imanla kurtulabilir. Herhangi bir iş aracılığıyla değil, sünnet yoluyla da değil. Ortaya çok köklü, temel bir soru çıkıyor. Kurtuluş öğretisi. Bu kesinlikle inanlılar arasında açıklığa kavuşturulmalıdır. Habercilerin İşleri 15. bölümün sonunda da Pavlos ile Barnabas arasında Markos'a ilişkin bir tartışma çıkıyor. Bu halledilmesi gerekmiyordu. Bir kenara bırakılması yeterliydi. Çünkü bu iman yaşamı için temel bir konu değildi bu sorunun halledilmesi için. Ama diğerinin halledilmesi gerekliydi. Kurtuluş öğretisi temel bir konudur ki bunun kesinlikle halledilmesi gerekir. Birisi size gelip ya da bu yaptığın iyi ama Şabat'ı da tutmalısınız derse bunu kesinlikle kabul edemeyiz. Çünkü böyle kimseler vardır. Canım bu şeyleri biraz farklı görüyoruz ama her şey yolundadır diyemeyiz. Kurtuluş yolu ve öğretisi öylesine temel bir konudur ki bunun yanında başka bir öğreti ya da öğretilere yer veremeyiz. Yani bunda ödün yok. Habercilerin işleri 15'in sonunda sağlıklı öğreti geliyor ve sağlıklı öğretinin sonucunda ortaya çıkan 5 etkiye bakalım. Yani Antakya'daki kardeşler buna nasıl bir tepki gösteriyorlar? Habercilerin işleri 15-31'de şöyle okuyoruz. Onlar mektubu okuyunca içindeki yüreklendirici sözlere sevindiler. Demek sağlıklı öğretinin yaptığı ilk şey sevinç ve tesellidir. 32. ayette şöyle okuyoruz. Yahuda ile Silas kendileri de peygamber olduklarından kardeşlere geniş çapta öğüt vererek onları yüreklendirdiler. Demek ikincisi nedir? Yüreklendirme ve 3. destekleme. Habercilerin işleri 15-33'te de şunları okuyoruz. Bir süre orada kaldıktan sonra kardeşler esenlik dileğiyle onları kendilerine göndermiş olanlara yolcu ettiler. Barış ve esenlik. Çok ilginçtir. Görüyoruz sağlıksız öğretinin 5 yan etkisi vardır. 1. Çekişme, 2. Tartışma, 3. Kavga, 4. Tedirginlik ve 5. Aklın karışması. Sağlıklı öğretinin de 5 sağlıklı etkisi vardır. 1. Sevinç, 2. Teselli, 3. Teşvik, 4. Güç, 5. Esenlik ve barış. Evet, Pavlos, Timoteos'a şöyle diyor. Makedonya'ya giderken sana Efes'te kalmanı öğütlemiştim. Öyle ki aykırı öğretiler yaymasınlar diye belli kişilere buyruk verebilesin. Bazı kişilerin diyor 1. Timoteos 1. bölüm 4. ayette farklı öğretiler yaymamasını, masallarla ve sonu gelmeyen soy ağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle. Bu şeyler imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara yol açar. Masallarla uğraşma ya da mitlerle uğraşma diyor. Efes döneminin gizemli dinlerinin merkeziydi. Bu büyük merkezde Hadrian, Trajan ve Diana tapınakları vardı. Hepsi Efes'te merkezleşmişti. Bunların hepsi Grek mitolojisine dayalıydı ve Efesli imanlıların da bunlardan sakınması gerekiyordu. Paulos'un gönderme yaptığı masallar ya da mitler büyük bir olasılıkla Filo'nun felsefesini ifade edebilir. Filo eski antlaşmayı alıp onu ruhanileştiren zeki ve seçkin bir İsrailliydi. Diğer bir deyişle mit görüşünü öne sürmeye çalıştı. Bu görüşü bazı batılı okullarda görüyoruz. Örneğin yaratılış kitabının bir mit olduğunu ve oradaki insanların aslında hiç yaşamadığını öğrettiler. Oysa yaratılış kitabının gerçek olduğunu gösteren o kadar çok arkeolojik bulgu var ki bu yanlış öğretiyi yayanlardan bu öğretişten birazcık da olsa geri adım atmışa benziyorlar. Sonu gelmeyen soy ağaçları. Bu kilisenin Yahudiliğin bir devamı olduğu, soy ağaçlarının birbirini izlediği gibi sahte öğretişe gönderme yapabilir. Böyle bir öğretiş İsrail'in konumu ve Tanrı'nın programındaki kilise konularında büyük bir karışıklığa yol açar. O zamanlar Greklerde Demiurge diye bilinen bir öğretiyi öğretiyorlardı ve bu öğreti kilise içindeki Gnostizm adlı ilk örgütün bir parçasını oluşturdu. Tanrısal bir merkezden çıkanlar olduğunu öğretiyorlardı. Özgün bir yaratık ve onun altında yaratılan başka bir yaratık ve onun yarattığı başka biri gibi devam eden bir soy ağacı. İsa'yı bir şekilde bu yaratıklardan biri olarak ellerindeki bu soy ağacına yerleştirmeye çalıştılar. Bu şeyler imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara yol açar. Başka bir deyişle Paulus Timoteos'a bu çeşit sahte öğretişlerin imanı teşvik etmeyeceğini söylüyor. Bugün Batı dünyasındaki birçok kiliselerde yılların inançsızlığının meyvelerini görebiliriz. Özünde tamamen imandan yoksun, kalpsiz bireyler ortaya çıkardı. Tanrı'nın sözünü reddettiler ve topluluklarında bunun inanılmaz şeylere neden olduğunu görüyoruz. Bu buyruğun amacı pak yürekten, temiz vicdandan, içten, imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır. Verdiğimiz buyruğun sonucu nedir? temiz yürekten, vicdan doğruluğundan, ikiyüzlülüğü bırakmış, imandan kaynaklanan sevgi diyor 1. Timoteos 1. bölüm 5. ayette. Pak, temiz yürekten doğan sevgi. Paulos bu genç vaize yazarken sevecen bir dil kullanıyor. Burada kullandığı samimi dili onun kiliselere yazdığı mektuplarda bulamazsınız. Timoteos'a kilisede öğretilen öğretinin pak yürekten doğan sevgiyi oluşturmasını söylüyor. Pak, temiz yürek eski doğamıza aykırıdır. Bu Mesih'te doğru sayılmış bir kişiyi ve sevgi de dahil olmak üzere ruhun meyvelerini sergileyebileceğini ifade eder. Kilisede olması gereken üç şey vardır. Birincisi iman, bu Tanrı'ya ve onun sözüne olan imandır. İkincisi sevgidir. Sevgi yalnızca her zaman vaazda lafın gelişi konuşulan bir şey değildir. Sevgi başkalarını kayırır, onlar hakkında dedikodu yapmaz ya da onlara herhangi bir şekilde zarar vermez. Vaizlerinin hizmetini yok etmek için elinden geleni ardına koymayan bir kilise biliyorum. Söyleyemedikleri tek şey onun Tanrı'nın sözünü öğretmediğiydi. Gerçekten Tanrı'nın sözünü öğretiyordu. Buna rağmen yine de onu Tanrı'nın sözünü öğretmemekle suçladılar. Ve aynı zamanda sevgiden bahsediyorlar. Ne büyük ikiyüzlülük. Sevgi yalnızca konuşulan değil, gösterilen bir şeydir. İman kilise yaşamında yaşanmalıdır ve sevgi de yaşanmalıdır. Kilisede bir yönetime ihtiyacınız olacak ama bunun nasıl bir yönetim şekli olduğu büyük bir fark yaratmaz. Ancak imanla sevgi yoksa orası yoz bir kulüpten başka bir şey olamaz. İmanla sevgi görülüyorsa yönetim şekli çok fazla önemli olmaz. Bir kilisenin yaşamında görülmesi gereken üçüncü şey ise temiz vicdandır. Vicdanın bir imanlı için bile olsa iyi bir yönlendirici olduğuna inanmıyorum ama yine de bir imanlı temiz bir vicdana sahip olmalıdır. Gece yatağınıza yattığınızda o gün içinde kötü bir şey yaptınız mı ya da söylediniz mi? Birçok duyarlı imanlı böyledir. Bir gün birisi telefonda ağlayarak bana sizinle ilgili olarak söylenmesi gerekmeyen bir şey söyledim. Umarım beni bağışlarsınız dedim. Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum ama o kişi bütün gece bu yüzden hiç uyuyamamıştı. Hassas bir vicdana sahip olmak iyi bir şeydir dostum. Birçoklarının vicdanı iyice nasırlaşmış durumda. Doğru ya da yanlışa karşı duyarsızdır. Bu üç lütuf, sevgi, temiz vicdan ve iman, yerel bir kilisede inanlıların yaşaması gereken önemli şeydir. İşte Paulos bunu söylüyor. Bazı kişiler bunlardan saparak boş konuşmalara daldılar diyor 6. ayette. Boş konuşmalar, güzel sözler, anlamsız konuşmalar, süslü püslü bir dil anlamına gelir. Sizi yağlayacak, sırtınızı sıvazlayacak insanlar vardır ama bunun bir anlamı yoktur. Sırf laf salatası. 7. ayette ruhsal yasa konusunda öğretmen olmayı özlemelerine karşın ne dediklerinden haberleri var ne de ileri sürdükleri savlardan. Paulos gerçekten lafı gediğine koyuyor. Açıkçası hatalı öğretişte bulunup bunu bir de kendilerine güvenerek yapanlar olduğunu belirtiyor. Tanrı'nın sözünü reddediyorlar ve aslında ne dediklerini kendileri bile anlamıyorlar.